Ayrım 8, sayfa 91. Çocuğunu yanlış öven dizini döver. Doğru övgü bilimi. Zekayı mı övmeli, çabayı mı? Çocuğunuz iyi bir şey yaptığında ona nasıl davranıyorsunuz? Odasını topladığında sadece aferin mi diyorsunuz, yoksa bu davranışını neden desteklediğinizi de açıklıyor musunuz? Resim yaptığında çok güzel mi diyorsunuz, yoksa detaylarını, renkler ne kadar canlı diye vurguluyorsunuz. Sınavda başarılı olduğu zaman çok zekisin diyerek mi, çok çalışkansın diyerek mi tebrik ediyorsunuz? Çocuğa nasıl övgüde bulunduğunuz, çalışma motivasyonunu, özgüvenini ve başarısını önemli ölçüde etkiliyor. Bu doğru. Ama hangi tip övgü nasıl bir sonuç getiriyor? Doğru kişiye doğru zamanda doğru miktarda kızmak neredeyse imkansızdır der Aristoteles. Aynı durum takdir sanatı için de geçerli. Doğru kişiyi doğru zamanda doğru şey için doğru miktarda övmek çok ince bir sanattır. Anne babalar kadar öğretmenler, yöneticiler, patronlar da bu konuda bilimsel araştırma sonuçlarını bilerek hareket etmeliler. Çok zekisin mi? Daha iyi, çok çalışkansın mı? Stanford Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Carol Dweck ve Claudia Muller, farklı övgü türlerinin çocukların akademik performansı üzerindeki etkisini merak etmişler. Dweck ve Muller, bu amaçla 1997'de bir araştırma yapmışlar. Araştırmaya 10-12 yaş arası toplam 128 öğrenci katılmış. Araştırmanın ilk aşamasında, öğrencilere şekillerden oluşan 10 soru verilmiş. Çözmeleri için 4 dakika süre tanınmış. Sürenin sonunda puanlarına bakılmaksızın tüm öğrencilere soruların %80'ini doğru cevapladıkları söylenmiş. Hepsi bu başarılı sonuç için tebrik edilmiş. Bu genel olumlu geri bildirimden sonra öğrenciler 3 gruba ayrılmış. Kontrol grubundakilere hiçbir şey söylenmemiş. Kalan 2 gruptakiler ise İki farklı tavırla övülmüş. İlk gruba çok zekisiniz yoksa bu soruları çözemezdiniz denmiş. Başka bir deyişle başarıları zekalarına bağlanmış. İkinci gruba bu soruları çözmek için çok çalışmış olmalısınız denmiş. Yani başarıları zekaya değil çabalarına bağlanmış. Üçüncü grup ise kontrol grubu olmuş. Bu öğrencilere ek geri bildirim verilmemiş. Araştırmanın amacını hatırlayalım. Farklı türde övgü performansı nasıl etkiliyor? Bunu anlamak için farklılaştırılmış övgünün ardından bir test daha yapılmış. Bu ikinci testte öğrencilere iki tip soru sorulmuş. Birinci gruptaki sorular zor ve öğretici nitelikteymiş. İkinci gruptaki sorular ise kolay ve başarma ihtimalinin daha yüksek olduğu sorularmış. Öğrencilere iki soru grubundan birini seçip çözmeleri söylenmiş. Sizce hangi grup daha zor soruyu seçmiştir? Zekası için övülenler mi, çabası için övülenler mi? Başarıyı çabaya değil, zekaya dayandırmak ilerlemeyi sabote ediyor. Araştırmada zekası övülen çocukların %67'si kolay soruları çözmeyi tercih etmiş. Çünkü zor sorularda çuvallayıp artık zeki görünmemekten korkmuşlar. Öte yandan çabaları övülen çocukların %92'si zor olan ama bir şeyler öğrenebilecekleri soruları tercih etmiş. Ne de olsa başaramazlarsa kaybedecekleri bir zeki ünvanları yok. Kontrol grubundaki çocukların yarısı kolay, yarısı ise zor soruları çözmeyi tercih etmiş. Zekaya övgü keyfinizi kaçırabilir. Araştırmacılar bu şaşırtıcı sonuçtan sonra araştırmaya bir katman daha eklemeye karar vermişler. Bu sefer de hepsine başarısız olduklarını söyleyelim, bakalım hangi grup ne yapacak. Bunun üzerine çocuklara 10 soruluk bir test daha uygulamışlar. Bu testteki soruların hepsi zormuş. Yine 4 dakika süre verilmiş. Süre dolduktan sonra gerçek puanlara bakılmaksızın tüm öğrencilere soruların sadece yarısını çözebildiniz denmiş. Ayrıca performansınız da kötüydü. Yani ilk testin tam tersine Bu sefer olumsuz geri bildirimde bulunulmuş. Ardından çocuklara sorulmuş. Soru çözmeye devam etme isteğinize kaç puan verirsiniz? Soru çözmekten aldığınız keyfe kaç puan verirsiniz? Zekası için övülen çocukların bu olumsuz sonuçla birlikte iyice keyfi kaçmış. Teste devam etmek istemediklerini belirtmişler. Ayrıca sınıfın geri kalanına göre soru çözmekten daha az keyif aldıklarını belirtmişler. Çabası için övülen çocuklar ise devam etmek istemiş. Aldıkları keyifte de düşüş kaydedilmemiş. Hatta birçoğu sorular daha zor olduğu için daha büyük zevkle çözdüklerini belirtmişler. Sorular üzerinde daha çok çalışabilmek için soruları eve götürmek istemişler. Bazıları araştırmacılardan testin ismini bir kağıda yazmasını istemiş, anne babalarından aynı testi bulmalarını isteyeceklerini söylemişler. Bu da bize gösteriyor ki doğru nedene dayandırılmış övgü insanı çalışkan ve azimli yapıyor. Yanlış övgü ise çok kırılgan bir özgüven yaratıyor. Sorular kolaylaşırsa giden zeka geri gelir mi? Araştırmanın son aşamasında çocuklara bir test daha yapılmış. Bu testteki sorular ilk testteki sorular kadar kolaymış. Çabası için övülen çocuklar ilk testinkinden daha yüksek puan almışlar. Kontrol grubundaki öğrencilerin performansında da çok az bir artış gözlenmiş. Peki zekası için övülen çocuklara ne olmuş? Performansları ilk teste göre daha da düşmüş. Bütün bunların mantığa ters olduğunu düşünebilirsiniz. Zaten araştırmacılar da sonuçlara şaşırmış. Bir seferlik araştırmayla hüküm vermemeye karar vermişler. Araştırmayı ayrı zamanlarda farklı insanlarla 4 kez tekrar etmişler. Sonuç her seferinde aynı çıkmış. Çocuğa 40 kez aptal desen aptal olur diye bir söz vardır. Görünen o ki 40 kez zekisin dersen de çocuk aptallaşabiliyor. Başarılı olmak mı, başarılı görünmek mi? Araştırmanın satır aralarındaki bazı ayrıntılar da ilginç. Araştırmacılar, çocuklardan başka bir okulda okuyan tanımadıkları bir öğrenciye mektup yazmalarını istemişler. Mektubunuzda testten kaç puan aldığınızı ve araştırma anılarınızı bir paragrafta anlatın demişler. Bu mektuplar incelendiğinde dramatik bir gerçek ortaya çıkmış. Zekaları için övülen öğrencilerin %40'ı aldıkları puan konusunda yalan söylemiş. Diğer gruptaki öğrencilerin ise çok azı bu yola başvurmuş. Başarılı görünmek, başarılı olmaktan daha önemli hale geldiğinde işin içine büyük skandallara varan yalanlar girebiliyor. ABD tarihinin en büyük finans skandallarından Enron'da benzer bir durum yaşanmadı mı? Enron yalsızlığının mimarı olan yönetici, başarısızlığını itiraf etmek yerine hileye başvurarak örtbas atmayı seçmedi mi? Acaba ona da öğrenciyken çok zeki olduğu için başarılı olduğu söylenmiş olabilir mi? Başarı, yalan söyleme gereği duymamaktır der Çetin Altan. Ahlaki nedenlerle değil, ihtiyaç duymadığı için. Sahte başarılar için övülen insanların sık sık başarısızlıklarını yaldızlı yalanlarla kapatmaya çalışmaları bu araştırmanın sonuçlarıyla örtüşüyor. Farklı araştırmacılar neler söylüyor? McGill Üniversitesi Psikoloji Profesörü Richard Kostner de zekayı mı, çabayı mı övmeli konusunu inceleyenlerden. Kostner biraz farklı düşünüyor. Ona göre zekaya övgü motivasyonu artırıyor. Diğerlerinden daha zeki olduğunu duyan çocuğun kendine güveni ve o işe duyduğu istek artıyor. North Carolina Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dale Shank, Kostner ile aynı fikirde. Shank, 1983'te çocuklarda övgü ile öz yeterlilik duygusu arasındaki ilişkiyi araştırmış. Bu konuda çok başarılısın denilen çocukların öz yeterliliklerinin bu konuda çok çalışıyorsun diye övülen çocuklara oranla daha fazla olduğunu görmüş. Bu iki araştırmanın sorunu bu artışın sürdürülebilirliğine bakmamış olmaları. Kostner ve Shank çocukların olumsuz geri bildirimi nasıl yorumladığını incelememişler. Müller ile Dweck'in çalışması burada farklılaşıyor. Bu ikili çocukların hayatları boyunca sürekli övgü almayacakları gerçeğini öngörmüşler. İlk başarısızlıkta dağılan özgüven kırılgandır. Buradan yola çıkarak zekası ya da çabası övülen çocukların olumsuz bir durumla karşılaştıklarında nasıl davrandığına bakmışlar. İşte bu övgü türünün farkı burada ortaya çıkmış. Zekası övülen çocuk, sınavdan düşük not aldığı zaman bunu çalışmamış olmasına değil, zeki olmamasına bağlıyor. Zekaya övgü geçici bir motivasyon yaratsa da, uzun vadede çocuğun özgüvenini kırılgan hale getiren bir takım inançların tohumunu ekiyor. Temelsiz övgünün yarattığı kırılgan özgüven. Zekası için övülen öğrenciler, bir şeyi başarmaktan çok zeki görünmekle ilgileniyor. Kimlik kaygısı, gelişim çabasının önüne geçiyor. Bu da kendini sabote etme davranışlarını tetikliyor. Bu öğrenciler başarısızlığı geçici bir durum olarak değil, bir kimlik olarak görüyorlar. Yenilince de yıkılıyorlar. Çabası için övülen çocuklar için başarısızlık, zeka eksikliğiyle değil, çaba eksikliğiyle eş anlamlı. Yani başarısızlık bir kimlik tehdidi değil, çalışmayla aşılabilecek geçici bir durum. Başarı ve başarısızlığı derileri değil kıyafetleri gibi görüyorlar. Bu yüzden başarınca egoları şişmiyor, kaybedince hezimete uğramıyorlar. Mütevazı bir şekilde yapılması gerekeni yapıyorlar. Stanford Üniversitesi Psikoloji Profesörü Mark Leper bu durumları insan doğasıyla açıklıyor. Leper'e göre insan doğası gereği övgü aldığı özelliğini korumak ister. Kişi zekası için övülürse zeki imajını korumak için uğraşır. Bu imajına zarar verecek durumlardan kaçınması eylem kapasitesini felç eder. Eğer gösterdiği çaba için övülürse çaba bir kimlik değil faaliyet olduğundan o çabayı sürdürmek için uğraş verir. İnsan bazen överek öldürür sevdiğini. Peki herkesin doğası böyle mi? Utah Üniversitesi Psikoloji Profesörü Fred Rothwald daha derine inerek şu soruyu araştırmış. Zeki görünmemek korkusuyla çaba göstermeyenler kimler? Sonuç ilginç. Zekanın değişmez ve sabit bir özellik olduğunu düşünenler zeki imajını korumaya çalışıyorlar. Başarı onlar için önemsiz değil, sadece zeki görünmek çok daha önemli. Kabusları arkalarından çalışmadığı için değil, aptal olduğu için başaramadı denmesi. Müller ve Dweck'in araştırmasında da zeki oldukları için övülen çocuklar araştırmacılara aynı şeyi söylemiş. Zeki olduğum için başardıysam zekam yetmediği için başaramadım. Araştırmacılar bunun üzerine öğrencilerin zeka ile ilgili görüşlerini de araştırmış. Zekası için övülen öğrenciler zekanın değişmeyen bir özellik olduğu inancını taşıyormuş. Onlara göre testin ölçtüğü şey performans değil, değişmez zihinsel yetenekler. Oysa bu çocukların zeka değişmez inancı doğru değil. İnsanın zekası ve becerileri çabaladığı sürece ciddi oranda genişler ve gelişir. Zekanın önemli bir kısmı katı değil, akışkandır. İşin ironik yanı ise çocuk zeki görünmeme korkusuyla yeni bir şey denemedikçe, kendini zorlamadıkça içindeki zeka kapasitesi gerileyebiliyor. Doğuştan gelen zeka kapasitemiz değil, kapasitemizi kullanma kapasitemiz kadar başarılı oluruz. Oscar Wilde bir şiirinde herkes öldürür sevdiğini, kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle demiş. Çocuklarını zeki yavrum diye seven iyi niyetli ama bilinçsiz ebeveynler de bu övgüyle farkında olmadan onların gelişme imkanlarını öldürüyor olabilir. Beynin kemiği yok, o da kas gibi esnek. Çabası için değil de zekası için övülen çocuk neler hissediyor? Sürekli iyi olmalıyım psikolojisine giriyor. Sonuç iyi olmadığında zeki çocuk kimliğine saldırı olduğunu düşünüyor. stres, öfke, korku gibi duyguları daha fazla yaşıyor. Çabalamak aptal işidir diye düşünebiliyor. Çalışmaktan aldığı keyif azalıyor. Zekiler çalışmadan kazanır yanılgısına düşüyor. Ben nasılsa zekiyim psikolojisiyle çalışmayı tamamen bırakabiliyor. Bu yüzden gelecekte başarısında gözle görülür bir azalma yaşanıyor. Hata yapma korkusuyla hedefine ulaşmak için risk almıyor. Bu da yeni bir şey öğrenmesine engel oluyor. Çocuk zaten başarılı olduğu ve kendini güvende hissettiği konfor alanında kalmayı tercih ediyor. Daha iyi oynayarak kazanmak yerine hep kazanacağı oyunu seçmeye başlıyor. Bütün bunların sonucunda konfor alanına sıkışıp kalıyor. Oysa çocuklara beynin kemiğinin olmadığı, zihin kası gibi çalışarak geliştirilebileceği mesajı verildiğinde performansları da artıyor. Çabası için övgü alan çocuklar kendi içlerinde de çabayı övüyor. Böylece azim kapasiteleri genişliyor ve bilmedikleri becerileri çabayla kazanabileceklerine inanıyorlar. Daha çok çabalıyor, risk alıyor, yeni şeyler öğrenmek istiyorlar. Sonuç olarak çabayı zekadan daha fazla vurgulamak uzun vadede daha büyük ve sürdürülebilir başarılar getiriyor. O halde çocuklarımızı nasıl övelim? 1. Çocuğunuzun zekasına değil, çabasına odaklayın. Başardın çünkü çok zekisin yerine başardın çünkü çok çabaladın mesajına vurgu yapın. Başarısızlığın kendindeki bir eksiklikten değil, çabasındaki eksiklikten kaynaklandığı mesajı daha yapıcıdır. Çünkü ilk durumda başarısızlığı talihsiz genlerine bağlayabilir. 2. Sonucu değil, süreci övün. Birçok araştırmaya göre sonucu değil, süreci övmek, çocukların daha çok çalışmasını, yaptığı işten daha çok keyif almasını sağlıyor. Çocuğunuza ne muhteşem bir resim demek yerine bu resmi çizmek için ne kadar uğraşmışsın demeyi deneyebilirsiniz. Çok güzel kule yapmışsın demek yerine kulenin bloklarını ne kadar dikkatle yerleştirmişsin gibi süreci öven cümleler kullanabilirsiniz. 3. Dozu aşmayın. Yazar Dr. Jean Berman'a göre aşırı dozda övgü de çocukların kafasında soru işareti yaratıyor. Çocuklar yaptıkları basit işlerden bile övgü alınca acaba ben aptal mıyım diye kuşkuya düşebiliyor. Zamanla her davranışta övgü arayışına girebiliyor. Çevreden sürekli onay ve takdir bekliyor. Bu da yeni bilgiler edinmesini ve gelişmesini engelleyebiliyor. Çünkü övgünün garantili olmadığı zor işlerden kaçabiliyor. Dolayısıyla övgünün türü kadar miktarını da iyi ayarlamak gerekiyor. 4. Yargı içermeyen övgüde bulunun. Bir görüşe göre de övgü çocuğa kendini geliştirebileceği bir bilgi vermiyor. Bazı araştırmalara göre çocuklara yaptıkları işle ilgili kısa, net ve gerçekçi geri bildirimde bulunmak daha başarılı ve özgüvenli olmalarını sağlıyor. Örneğin, çok güzel bir kule yapmışsın yerine ne kadar yüksek bir kule demek, resim çok güzel, Picasso gibisin maşallah yerine çok canlı renkler kullanmışsın demek. Bunlar değer yargısı içermeyen gerçekçi ifadeler. Büyük genellemeler yerine ince ruhlu övgüler yapmaya çalışın. 5. Olumlu davranışlara olumlu geri bildirim. Çocukta olumlu bir davranışı yerleştirmek istiyorsanız, o davranışı sergilediğinde bunu fark ettiğinizi belirten ifadeler kullanabilirsiniz. Bulmacayı çözmek için çok emek veriyorsun, görüyorum. Oyuncağını kardeşinle paylaşıyorsun, ne güzel gibi ifadeler çabayı ve işbirliği davranışını güçlendirecektir. 6. Hatasız başarıyı çok övmeyin. Çocuk kolay bir işi çabucak ve hatasız bitirince yeni bir şey öğrenmiyor olabilir. Kolay başarıyı övecek olursanız sürekli hata yapmayacağı kolay işlere yönelebilir. Sınırlarını zorlama riskine girmeyebilir. Bu da kapasitesini tam kullanmayıp kendini gerçekleştirme fırsatından yoksun kalmasına sebep olabilir. 7. Elinden gelenin en iyisini yaptın. Masum bir övgü mü? değil. Çocuk başarısız olduğunda hep bunu duyarsa, demek ki elimden bu kadar geliyormuş, kapasitem buymuş diye düşünebilir. Öte yandan, daha çok çalışsaydın başarırdın demek de tek başına yetmez. Çocuk doğru çalışma stratejilerini bilmiyor olabilir. Bu nedenle bir yandan çabanın değerine odaklanırken, diğer taraftan da somut stratejilerle çabasına destek vermek gerekir. 8. Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Sorusuna iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın verdiği cevap bu konuda ilginç ipuçları veriyor. Hepimiz için en önemli şey mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek. Bu da o kadar çok şeye bağlı ki. En üst düzeyde eğitimin önemine inanmak ama diploma ile hiçbir şeyin bitmeyeceğini bilmek. Bir alanda uzmanlaşmak ama genel kültür sahibi olmanın önemini de kavramak. Kendine güvenmek ama kendini başka insanlardan üstün görmemek. Azimli ve başarılı hırslı olmak ama şükretmesini ve yetinmesini de bilmek. Yaptığı işi ciddiye almak ama kendini çok fazla ciddiye almamak. 9. Yetişkinlere de aynı yaklaşımı kullan. Bu araştırma çocuklar üzerinde yapılsa da yetişkinlere de nasıl davranmamız gerektiği hakkında ipuçları veriyor. Eşinizin, çalışanlarınızın veya iş arkadaşlarınızın başarılarını zeka yerine çabayla açıklamak daha yararlıdır. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir nedenlere dayalı başarı açıklamaları sürdürülebilir başarılar üretecektir. Bir sonraki konumuz seçenekler ve seçimler. Çocuklarımız neden doğru seçim yapmakta zorlanıyor? Kendimiz için en iyi seçimleri nasıl yapabiliriz? Seçim yapmakla ilgili bilim ne diyor? Bu araştırma Bahar Eriş tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 8 sonu, sayfa 103.